İşitmedeki eşsiz sanat. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yunus Suresi 31-32. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapkınlıktan başka ne var? Peki nasıl hala çeviriyorsunuz? Binlerce ses tek hareket tarzı ile çeşitlendiriliyor. Ses dalgası havadaki moleküllerin birbirine çarpması ile yayılır. Kulak zarı bu titreşimlerden etkilenir ve hareket eder. Zara bağlı bulunan örs, üzengi ve çekiç adlı üç kemik bu hareketi titreşim frekansını iç kulağa iletirler. Yani ses olarak algıladığımız kavram, yalnızca havanın belli frekanslardaki titreşim zenginliğinden başka bir şey değildir. Kulak zarındaki tek çeşitli bir hareket, çok zengin bir algılamaya dönüşebilmektedir. Kulak zarı saniyede 200 bin defa kadar titreşebilmekte ve tüm bu titreşimler beyin tarafından çok hızlı bir biçimde değerlendirilerek kesintisiz bir biçimde algılanabilmektedir. Kulak kepçesi olmasaydı. Kulaklarımız kepçe biçimindeki yapıları sayesinde sesleri toplar. Kepçe içindeki kıvrımlar ise sesi kulak deliğine doğru yönlendirir. Eğer kulak kepçeleri yerine sadece başımızın iki yanındaki delikler olsaydı, işitme duyumuz küçümsenemeyecek bir işitme kaybına uğrardı. Kulak kepçesi ayrıca işitmede son derece hassas bir rolü olan kulak zarının korunmasına da görev yapar. Şekli ve konumu nedeniyle yabancı cisimlerin buraya ulaşmasını zorlaştıracak biçimde tasarlanmıştır. Kulağın iç koruma mekanizmaları. Kulağımız içinde kulak zarıyla başlayan ve içi havayla dolu bölüm orta kulak olarak adlandırılır. Zarın üzerinde durduğu östaki borusu içerideki basıncın dışarıdaki basınçla aynı olmasını sağlar. Östaki borusu aracılığıyla içerideki basıncın atmosfer basıncıyla aynı olması sağlanır. Östeki borusu kulaktan boğaza kadar uzanır ve kulağın en duyarlı kısımlarını yutkunduğumuzda ya da esnediğimiz zaman hava basıncından meydana gelen ani değişimlere karşı korumak üzere açılır. Eğer kulak zarının iç ve dışındaki basıncı dengeleyen bu mekanizma olmasaydı, kulak zarı büyük bir zarar görebilirdi. İşitme duyusunda bir başka koruyucu mekanizma da orta kulaktaki kaslar aracılığıyla çalışır. Çok yüksek seslerde otomatik olarak tepki gösteren bu kaslar, kulak zarını gerginleştirir, ayrıca orta kulak kemiklerinde çok duyarlı olan iç kulaktan geriye doğru çekerler. Kulak sesleri tanıyabiliyor. İşitme işleminde bir aşamalar zinciri vardır. Hava ile iletilen ses dalgaları kulağa ulaşır ve elektrik uyarılarına dönüşür. Bu uyarılar daha sonra beyinle deşifre edilir. Hemen aynı anda sesi duyan kişi bu sinyallerin anlamını kavrar. Bir sesi tanıyabilmemiz için gözlerimizin de devrede olması kesin şart değildir. Tek düze mekanik bir sesin daktilonun vuruşları olduğu, bir metalin başka bir metalin içinden çıkardığı seslerin, anahtarın kilit içindeki dönüşlerinden geldiğini hemen anlayabiliriz. Maddi bir varlık olmayan sesin hafızamızda yer etmesi de başlı başına bir mucizedir. Etrafta su olmasa da şırıldama sesini, tren olmasa da lokomotifin çufçuflarını aklımıza getirebiliriz. Kulağımızın bu farkına varmadığımız özelliği bize yaşamımız süresince birçok kolaylıklar sağlar. Bu özellikler olmasaydı önceden tanıdığımız bir kişiyi görmesek dahi sesinden teşhis edebilmemiz asla mümkün olmazdı. İnsan o kadar mükemmel yaratılmıştır ki, tanıdığınız 100 insan olsa yüzünün de sesini birbirinden ayırt edebilir, telefonda bile duysak konuşan kişiyi tanıyabiliriz. İşitme duyumuz sesleri tanıyabiliyor. İlginç olan şöyle bir durum var ki, küçük bir mikrofon alçak frekanstaki sesleri yayınlamadığı halde, beyin eksik frekansları kendi tanımlayarak sesi orijinal haliyle algılamamızı sağlayabilir. Bu nedenle yukarıda geçen telefonda bile sözü kullanılmıştır. İşitmedeki hassaslık. İnsan sesleri en hafif seslere karşı dahi hassas olup pek az mikrofon, insan kulağının algıladığı sesleri duyabilmektedir. İnsan beyni ses dalgalarını analiz ederek bunların aralarından farklı dalgaları çıkarabilmektedir. Mesela bir orkestra şefi aynı anda farklı 28 çalgının seslerini ayırt edebilmekte, dilediği an dilediği sese konsantre olup hataları görerek orkestrayı ona göre kontrol edebilmektedir. Kulak iki titreşim birbirinden ayırırken oldukça hassastır. Yapılan bir ölçümde kulağın frekanslarının arasında 10.000'de 3'ü kadar fark olan iki sesi birbirinden ayırabilmiştir. Kulağın seçici özelliği sesleri ayırıp eleyebilme. İnsanın belirli sınırlar içinde de olsa dinleme dikkatini bir odakta toplama yeteneği vardır. Duyabilecek birçok ses normal bir biçimde algılanırken bazı hafif sesler insanı alarma geçirebilir. Derhal dikkati çekebilir. Örneğin bir partide bir yığın gürültü arasında omzunuz üzerinden fısıltıyla sizin hakkınızda yapılan bir konuşmayı rahatlıkla duyabilirsiniz. Kulağın bu ayırıcı özelliği insan sağlığı açısından da çok önemlidir. Zira çevredeki her ses doğrudan insanın bilincini etkileseydi, hayat tam anlamıyla bir kabusa dönerdi. İşitmenin sınırları. Beş duyumuzun sınırları tam olarak insanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Söz gelimi kulak ancak belirli sınırlar arasından gelen ses titreşimlerini algılar. Çok daha geniş sınırlar içinde duymak ilk başta avantajlı gibi gözükebilir. Oysa çok hassas bir kulağa sahip olsaydık, kalbimizin atarken çıkardığı sesten yerdeki mikroskopik böceklerin çıkardığı hırçırtılara kadar birçok sesle her an muhatap olmak durumunda kalacaktık. Böyle bir durumda hayat yaşanılmaz bir hal alacaktır. Kulakların konumu ve sayısı. Kulaklar kafanın iki yanına yerleştirilerek seslerin kaynaklarının tespiti kolaylaştırılmıştır. Sağımızda duran bir ağaçta uçan kuşun sesi sağ kulağa, sol kulaktan çok az bir süre erken ulaşır. Ses dalgasının kulaklara varma süreleri arasında çok az bir fark olmasına karşın, son derece hassas bir ayırt etme yeteneğiyle bu farklılığa göre sesin ne yönden geldiğini anlayabiliriz. Ayrıca kulakların göze çok yakın yerleştirilmesi de ayrı bir amaca yöneliktir. Çünkü göz ve kulak ortaklaşa çalışabilirler. Başımızı çevirdiğimiz anda gözlerin ve kulakların aynı anda çevrilmesi uyumu ve verimliliği arttırmaktadır. İşitme duyusunun gözlerle desteklenmesi. Karşılıklı konuşma sırasındaki karşımızdakini anlayabilmemiz için onu işitebilmemiz gerekir. Ancak işitebilmek anlayabilmenin tek şartı değildir. Duyduklarımızın bilincine tam olarak varabilmemiz için bize seslenen kişinin görüntüsünü de algılamamız gerekir. Böylece onun ne demek istediğini daha iyi kavrarız. Konuşan kişinin dudak hareketlerini görmek büyük bir avantajdır. Biz farkında olmasak da işitme duyusu görme duyusu tarafından desteklenerek ince ses ayrımlarından doğan anlamlandırma farklılıkları giderilebilmektedir. Telefon konuşmalarında karşımızdakini görmek mümkün olmadığından örneğin hepsi ve tepsi sözcüklerini sadece ses olarak duyarız. Oysa konuşmasını gördüğümüz kişide bu tip yanlış anlamalar çok daha azdır. Ses için çok enerji harcamak gerekmiyor. Ses dalgalarının yayılması 3 boyutlu uzayda sesin gücü azalıncaya kadar devam eder. Sesin havadaki hızı saatte 1200 kilometredir. Ses enerjisi çok ucuzdur. 10 milyon insanın aynı anda konuşması bir flaş patlamasının verdiği enerji kadardır. Konuşabilmek için harcadığımız enerji bu kadar az değil de, konuşma sırasında harcadığımız enerji kadar olsaydı, herhalde günde birkaç cümleden fazla laf edemezdik. Nasıl duyuyoruz? Ses dalgaları düşük, orta ve yüksek frekanslıdır. Kulak 50 ile 20 bin frekans arası sesleri duyar. Bir sesin frekansı arttıkça incelir. Ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır, kulak zarına çarpar. Zar orta kulak kemiklerini titretir. Ses titreşimleri böylece mekanik titreşimlere dönüşür. Titreşimler vestibüler pencereye geçer ve kulak salyangozu içindeki ondolef denen sıvıyı titretir. Bu sıvının titreşimleri sinirsel uyarılara dönüşerek işitme yolları ile beyine gider. Kulak salyangozu spiral biçimde bir rampa içerir. Buna vestibüler kanal denir. Bu kanal ondolef titreşimlerini nakleder. Bu kemiksel rampa sıkıştırılamaz olduğundan salyangoz kanalına biçim değiştirir. Bu kanal kort organını içerir. Kort organı mekanik titreşimleri sinirsel uyarılar haline dönüştürür. Kort organı sağda büyütülmüş olarak görülüyor. Kort organı hücreleri kirpiksi yapılara sahiptir. Lenfin titreşimleri bu kirpikleri etkiler. Kort organını taşıyan membranın kulağa gelen frekansa göre değişik bölümleri titreşir. Yüksek frekanslar rampanın tabanında, orta frekanslar ortasında, düşük frekanslar tepesine titreşim yaparlar. Bu sinir lifi 1000 Hz üzerindeki uyarıları nakledemez. Buna karşın kulak 20.000 Hz'lik sesleri nasıl duymaktadır? Bu olay salvo teorisiyle açıklanır. Sesi nakletmek için birçok sinir grubu işbirliği yapar. Her grup sırası gelince sesi iletir. Eş zamanda iletilen frekansların toplamı kulağa gelen frekansa karşılıktır. İşitme sinirinin ortasındaki lifler düşük, dışındaki lifler yüksek frekansları taşır. İşitme siniri şakak kemiğinden çıkarak pons ile omurilik soğanı arasından beyne girer. Bundan sonra beyinde işitme yolu şöyle gider. Dördüz yumrular, iç genikulata cisim ve şakak lobu kabuğunda işitme merkezi. Beyin kabuğu frekans analizi için şart değildir. Bu analiz kabuk altı nöronlarda da yapılabilir. Hem salyangoz, hem sağ, hem sol beyin yarım küresine uyarı yollar.
www.harunyahya.org